Ayrım 4. Sayfa 38. Kırlangıçlar. Şehrin kıyısında, ufacık bir derenin kenarında, dalları suya sarkan ihtiyar bir söğüt ağacı vardır. İlkbaharın başlangıçlarında bu söğüdün dallarına bir dişi kırlangıç gelip kondu. Derenin bir başından bir başına yıldırım gibi uçan, beyaz göğüslerini suya dokundurarak şeffaf kanatlı küçük böcekleri yakalayan diğer kırlangıçlara bakmaya başladı. Başını hafif hafif sallıyordu. Derin düşüncelere daldığı belliydi. Söğüdün dalları hışırdadı. Bir erkek kırlangıç geldi. Dişinin karşısındaki dala kondu. Kırlangıçlar arasında pek teklif yoktur. Uzun uzadıya takdim filan edilmeden konuşmaya başladılar ve pek az sonra da ahbap oldular. Evvela havadan sudan bahsedildi. Parantez içinde, iki kişi birbirlerini yeni tanıdıkları zaman havadan sudan bahsetmek adettir. Fakat biraz sonra erkek bir iki dal ileri geldi. Dişi daha az çekingen bir hal aldı. Muhabbeti kaynattılar. Olur ya demeyin. İki kırlangıcın ilkbaharda herkes dört tarafa koşup çalışırken bir söğüt dalında oturup yarenlik etmeleri gündelik işlerden değildir. Bizim kırlangıçların ikisi de antika mahluklardı. Yani öteki kırlangıçlara benzemiyorlardı. Parantez içinde başkalarına benzemeyenlere antika derler. Evvela dişi kırlangıç lafı derin tarafından açtı. Siz hiç çalışmıyorsunuz. Başka bir kırlangıç olsaydı hemen ya siz neden burada oturuyorsunuz diye ikinci bir sorguya kalkışırdı. Fakat bizimki derin derin içini çekti ve sustu. Bir dişi onun söylediği şeyleri anlıyormuş gibi başını salladı ve gözlerini aşağıda şırpıntıyla akan suya dikti. Bir müddet daha sustular. Erkek birdenbire gözlerini dişiye dikerek söze başladı. Bakınız şunlara. Ve aşağıda birbirini çarpazlayarak uçan ve dokuma tezgahının mekiklerine benzeyen kırlangıçları gösterdi. Bakınız şunlara. Sabah akşam demeden, yaz kış demeden çalışıyorlar. Ben bunlara çok kez sordum. Neden böyle durmadan uğraşıyorsunuz dedim. Cevap vermediler. Omuzlarını silkip yanımdan uzaklaştılar. Dişi, birbirimize sen diye hitap etsek nasıl olur dedi. Erkek okkalı sözlerine cevap olmayan bu lafı beklememekle beraber bu tekliften hoşlandı ve tekrar başladı. Adeta utanıyorum dedi. Bütün kuşları sıraya dizseler biz herhalde sonuncu gelmeyiz. Kılığımız kıyafetimiz düzgündür. Aklımız şu sabahtan akşama kadar avaz avaz bağıran bülbülden herhalde üstündür. Kanadımızı bir vursak en hızlı güvercinden daha çok yol alırız. Halbuki bütün kuşların en zavallısı bizmişiz gibi hiç durmadan didiniyoruz. Şu budala serçe bile 3 günlük ömrünü keyifle geçiriyor da biz arasından uçtuğumuz ağaçları bile fark etmiyoruz. Biraz durdu. Dişiye doğru yandan bir göz attı. Yarın öldüğümüz zaman birisi bize sorsa, dünyada neler gördünüz dese herhalde verecek cevap bulamayız. Koşmaktan görmeye vaktimiz olmuyor ki. Dişi gözlerinin içi buğulanarak ah dedi. Tıpkı benim gibi düşünüyorsun. Erkek cevap verdi. Zaten seni burada tek başına görünce benim gibi düşündüğünü anlamıştım. Doğru değil mi ama? Şu dünyaya adam akıllı görmeden, dünyanın ne olduğunu adam akıllı anlamadan buradan gidecek olduktan sonra ne diye buraya geldik sanki? Yaşadığımızın farkına varmayacak olduktan sonra ne diye yaşıyoruz? Dişi tasdik eder gibi başını salladı. Etrafımıza göz gezdirince dedi, ben de senin gibi dört tarafa koşan kırlangıçlardan başka bir şey görmüyorum. Ben de bunlardan mıyım diyorum. Sonra da bunlardan değilim galiba diyorum. Onlar da beni pek istemiyorlar. Ne yapayım? Burada oturup etrafa bakıyorum. Siz de, sen de gelmesen böyle yapayalnız bu yazı geçirecektim. Akşama doğru lafları daha derinleştirdiler. Sonra da ayrıldılar ve her gün buluşmaya başladılar. Aman ya Rabbi, neler konuşmuyorlardı. Eğer kırlangıçlar da kitap yazmak adet olsaydı, bunların yazacakları kitaplar muhakkak ki üniversitelerde okutulurdu. Gitgide birbirlerine daha çok alıştılar. Çok yere dişi daha evvel gelir, gözlerini suya dikerek erkeği beklerdi. Bir gün çiçeklerden, bir gün yıldızlardan, bir gün öteki kırlangıçlardan bahsederlerdi. Hep düşünceleri birbirine uygundu. Yalnız her ikisinin de içinde gizliden gizliye büyüyen bir korku vardı. Bir gün gelip ayrılmak korkusu. Hiçbirisi bu korkusunu ötekine söylemeye cesaret edemiyordu. Kim bilir, belki öbürünün yanlış anlayacağından çekiniyordu. Çünkü içten duyulan şeyler hep yanlış anlaşılır. İçlerinde bu ayrılık korkusu büyüdükçe bunu münasip bir şekilde diğerine söylemek için düşünmeye başladılar. Mesela, hiç ayrılmayalım olmaz mı demek vardı. Fakat bu pek geniş manalı ve müphendi. Nasıl ayrılmayalım? Bir yuva kuralım deseler bu da pek bayağı kaçacaktı. Hem o zaman başta kırlangıçlara benzeyeceklerini sanıyorlardı. Dünyanın geçiciliğinden, gökyüzünün sonsuzluğundan, sulardan ve diğer kuşların yaşayışlarından bahsederlerken gözleri birbirlerine hasretle bakar, ve birbirimizden nasıl ayrılacağız demek isterlerdi. Tesadüfün pek merhametli olmadığını ve birbirine böyle yakın olanları bir ikinci defa karşı karşıya getirmediğini biliyorlardı. Fakat konuştukları dil diğer kırgılangıçların diliydi ve bu dilde söylemek istedikleri şeyleri söylemekten utanıyorlardı. Bu dil onların içindeki şeylere uygun değildi. Yavaş yavaş gözlerine ve bakışlarına bir gamlalık çöktü. Dostluktan filan bahsederken sesleri titriyor gibiydi. Yahut onlar böyle zannediyorlardı. Fakat böyle zamanlarda hemen birinden biri bir kahkaha atar ve işi alaya bozardı. İçi burkulduğu halde. Nihayet günün birinde ikisi de bunun böyle sürüp gidemeyeceğini anladılar. İkisi de birbirlerine açılmaya karar verdiler. Sabahleyin karşı karşıya gelince dişi söylemek istediği şeyleri gözleriyle anlatmak istedi. Tam bu sırada üzerine oturdukları söğütten sarı bir yaprak koptu. İki tarafa sallanarak aralarında geçti ve dişinin en malalı baktığı zaman da gözlerinin önünü kapattı. Erkek bu bakışı göremedi. Fakat her ikisi de sarı yaprağı gördüler. Erkek ağzını açtı. ''Senden hiç ayrılmak istemiyorum.'' demek üzereydi ki ''Buv!'' diye soğuk bir rüzgar esti. Dişi erkeğin sözlerini işlemedi. Fakat her ikisi de soğuk rüzgarın sesini duydular. Birbirlerinin gözlerine baktılar. Artık yuva kurmak zamanının geçtiğini, sonbaharın geldiğini, ayrılacaklarını anladılar. İkisi de içini çekti. Tepelerinden birçok kırlangıçlar geçti. Sıcak yerlere dönüyorlardı. Ayrıldılar ve bir daha birbirlerini görmediler. Fakat ikisi de küçük derenin kenarındaki soyudu ve orada geçirdikleri güzel ilkbaharı ve yazı unutmadılar. Ve ikisi de böyle bir yaz geçirmemiş olan diğer kırlangıçlara tepeden baktılar. Çünkü azlıkta kalanlar çok olanlara nedense tepeden bakarlar. 1933 Varlık Sayfa 40 1935 Violonsel 1 Güneş yüzüne yeşil yelpaze tutan mahcup bir kadın gibi iri yapraklı ağaçların arkasına sallanırken muhtelif milletlere mensup bir seyyah kafilesi sarı otlardan yapılmış evleri avrı kovanına benzeyen bir zenci köyüne girdiler. Kabile reisi 20 seneden beri Afrika'nın bu sapa köşesine uğramayan beyazları güzel karşılayabilmek için bütün boncuklarını fil dişinden yapılmış ziynetlerini taktı. Eline üzerlerine işlemeli büyük yayını alarak mahiyetiyle beraber köyün ortasındaki meydanda bekledi. Bir takım şatafatlı merasimden sonra seyyahlar reisin kulübesinde istirahat etmekteydiler ki köyü dolaşmaya çıkmış olan melez tercüman koşarak geldi. 50 adım kadar ötede bir Avrupalı tarafından yapılmış olması pek muhtemel olan tahta bir kulübe gördüğünü söyledi. Golf pantolonlarının altına çoraplarını tekrar giymeye vakit bulamayarak hep birden oraya koştular. Tercüman doğru söylüyordu. Bu intizamsız kerestelerden yapılmış bir yerdi ve önünde vahşi orman çiçeklerinden vücuda getirilmiş bahşemsi bir meydanlık vardı. Yanlarına gelen reis binanın 2 seneden beri aralarında yaşayan bir beyaza ait olduğunu söyledi. Tercümana sordular. Neredeymiş kendisi? Belli olmaz dedi reis. O buradan çalgısını alır çıkar ve ne zaman isterse o zaman gelir. Ne çalgısı? Büyük, adeta timsah yavrusuna benzeyen bir çalgı. Seyyahlar birbirlerine sordular. Belki bir harp? Reis, bir değneğe gerilen at kıllarıyla çalınıyor dedi. Öyleyse bir kontrbas yahut bir violonsel. Evet evet, herhalde bir violonsel. Seyyahlar reise tekrar sordular. O bu çalgıyı nerede çalıyor? Elini uzatarak gösterdi. Ormanda. Peki bizi oraya götürür müsünüz? Olmaz. O çalgısını çalarken hiç kimseyi istemez. Seyyahlar, biz uzakta dururuz. Kendisinin haberi olmaz dediler ve ısrar ettiler. Reis razı oldu. Alacakaranlıkta köyden çıkarak ormana doğru yürüdüler. Yaklaştıkları zaman kulaklarına tok bir violonsel sesi geldi. Alman seyyah biraz dinledikten sonra sonbahar şarkısı dedi. Rus ilave etti. Çaykovski'nin. Ormana girince reis durdu ve 10 adım kadar ileride geniş gövdeli baobab ağaçlarının altındaki karaltıyı gösterdi. İşte. Dikkatle baktılar ve dinlediler. Gölge hiç kımıldamadan büyük bir maharetle aynı parçayı çalıyordu. Sesler birbirine giren yaprakları titreterek dağılırken İngiliz seyyah bu adamın ne olması mümkündür diye söylendi. Fransız seyyah bir sanatkar dedi. Ümidi kırılmış bir sanatkar. Hakiki sanatın takdir edilmediğini görerek insanlardan kaçan bir tarihsiz. Rus hayır bu belki cemiyetin haksızlıklarından kurtulmak için buraya gelen birisi ki sanatı kendisine teselli vasıtası yapmış diye mütalaasını yürüttü. Alman, bana kalırsa diye fikrini söyledi. Bu geniş arazide rahatsız ve dertsiz yaşamayı, bu basit refahı, medeniyet dünyasının didişmelerine tercih eden bir akıllı. Zannediyorum ki, dedi İngiliz, vahşilerin hükümdarlığını ele geçirmek için kendisine göre bir plan yapan, onu sabırla tatbik eden bir açık gözdür bu ve belki de tehlikelidir. Gece olmuş ve ay çıkmıştı. Ay ışığı ormanın içindeki ufak bir meydanlığı aydınlatınca etrafına taşlar dizilen bir toprak yığınına dayandığı violonseli gözlerini kapayarak çalan adamı daha iyi gördüler. Siyah kıvırcık sakallarının çerçevelediği yüzünde nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan çizgiler vardı. Alnına doğru dökülen dağınık saçları soğuk yanaklarını gölgeliyordu. Seyyahlar sordular, hep burada mı çalar ve o toprak yığını nedir? Burada çalar dedi reis, karısının başucunda. Karısı da var mıydı? Vardı ve öldü. Sustular, gidelim dediler. Köye doğru döndüğü zaman anlarız. Fakat ertesi sabah geri dönen adam onlara kendi hayatı hakkında hemen hemen hiçbir şey söylemedi. Bir vapur kazasından sonra buraya düştüm. Karım da burada öldü ve ben başka yere gitmek istemem dedi. Seyyahlar yollarına devam etmek için bu garip müzeviyi terk ettiler. Her biri jurnalına başka başka şeyler yazdı fakat hiçbirisi o adamın asıl hikayesine temas etmedi. 2. İşte o adamın hikayesi. Akdeniz'in yalı şehirlerinden birinde öyle bir genç vardı ki, kendisine rast geldikleri zaman mahcubiyetle başlarını eğen kadınlar onu çok kere rüyalarında görürlerdi. Ve zerdeva, dipnot, ağaç sansarı, tüyleri gibi yumuşak olan kumral bıyıkları genç kızların mini mini kalplerini gıcıklamaktan geri kalmazdı. Fakat bu gencin dalgalı saçlarından, lacivert gözlerinden ve bir şark kampçısı gibi kırılan vücudundan daha kıymetli bir şeyi vardı. Güzel nişanlısı. Bir zamanlar bütün şehirdeki kanlarının hayalini dolduran bu genç kızın daima düşünüyormuş gibi gergin duran alnı artık bir kardeş busesi için en münasip yerdi. Çünkü o delikanlılar biliyordu ki doğunun donuk pembeliğini taşıyan dudaklar başkasına nasip olmuştur. Memelevişlerindeki manayı kimsenin okuyamayacağı kahverengi gözler yalnız bir kişinin önünde kıvılcımlanacaktır. Bu kız aynı zamanda şehrin en iyi violonsel çalanıydı. Oturduğu iskemlede bir ayağını geri uzatıp dolgun göğsünü çalgısına dayadığı zaman öyle sesler çıkarırdı ki memleketin ihtiyar ve üstad musiki sinasları bile başlarını arkaya çevirerek gözlerini kurulamaya mecbur olurlardı. Genç kız nişanlısıyla beraber olmadığı zamanlar yalnız violonseliyle konuşurdu ve ona nişanlısından dinlemek istediği şeyleri söyletirdi. Lakin gafil genç bunu bilmiyor, onun çalgısını kendisi kadar çok sevmesini kıskanıyordu. Ve bir gün, ey sevgilim dedi, ey narin vücudunun, ipek saçlarının, donuk pembe dudaklarının değil, bütün ihtiras ve iptilalarının da bana ait olmasını istediğim sevgilim. Artık violonseli bırak, yalnız beni dinle, yalnız benim kalbimin tellerinde nameler bulmaya çalış. Aşk ne hop dindir. Genç kız, madem ki sen istemiyorsun sevgilim dedi, ben artık violonsel çalmayacağım. Namelerimi yalnız senin sözlerinde arayacağım. Gözlerinde sahibi için yaşadığı ormanı bırakan bir ceylanın garip mahzunluğu vardı. Sanat, ilahi sanat aşka yenilmişti. Ve aşk ne kadar kudretlidir. Lakin sevgilim dedi genç kız ve bunu söylerken elleri delikanlının avuçlarındaydı. Elbet bir gün ihtiyarlayacağız ve ölüm bizi ayıracak. Eğer o bana senden evvel gelirse bil ki tek isteğim gözlerim hayata kapanırken başucumda bir violonsel dinlemektir. Bunu bana vaat ediyor musun? Evet diye cevap verdi. Senden sonra yaşamak gibi bir ceza bana mukadderse kahverengi gözlerin üstüne yemin ederim ki başucunda en yüksek sanatkara en güzel besteyi çaldıracağım. Bunun üzerine başlar geriye doğru uzandı. Söylediklerini tekit etmek, dipnot, pekiştirmek isteyen dudaklar birleşti. Ve aşk ne kadar ateşlidir. Heyhat, saadet dedikleri el insanları okşamakta pek hasistir. Yalnız gülümsemek ve sevişmek için yaratıldıklarını salan bu gençler de o elin mukadder tokatını yemekte geç kalmadılar. Evlenmişler, birbirlerinin olmuşlardı. Bahtiyardılar. Bahtiyarlıklarını bulundukları yerde hapsetmek istemediler. Onu her tarafa gösterebilmek için bir gün şehrin rıhtımında duran gemilerden birine binerek seyahate çıktılar. Gezdikleri yerde her gördükleri şeyin kendilerini sevindirmek için yaratıldığını sanıyorlardı. Deniz onlara bir aşk masalı, ormanlar bir vefakarlık hikayesi anlatıyordu. Bilhassa Engin'i çok seviyorlardı. Bazı yerlerde erkeğin gözleri gibi lacivertleşen sular, bazı yerlerde her ikisinin kalpleri kadar berrak ve şeffaf oluyordu. Ve dalgaların kıvrımlarındaki köpükler sulara sürünerek uçan beyaz kuşlar gibiydi. Lakin bir gün ufuklar karardı. Bir fırtına başladı. Öyle bir fırtına ki tasvirini ancak herkesin kendi muhayyesi yapabilir. Geminin kaburgaları çatırdamaya başladığı zaman birbirlerine sarıldılar, gözlerini kapadılar. Ancak ertesi gün kendilerini sahilin kumlarına uzanmış bularak yabani otlarla tedaviye çalışan zencilerin arasında gözlerini açtılar ve uzak kayalarda parçalanan enkazdan başka canlı bir şey göremediler. Zencilerin sahilden epey içeride olan köylerinde birkaç ay oturup onların dillerini öğrenmeye başlayınca anladılar ki burası Afrika'nın en kimsesiz yerlerindendir ve 18 seneden beri hiçbir beyaz adam uğramamıştır. Ara sıra sahilde balık tutmaya giden kafileler tekrar söylediler ki o denizde şimdiye kadar uzaktan geçen bir gemi bile gözlerine ilişmemiştir ve artık hissettiler ki fırtına kendilerini baygın olarak kıyıya attığı zaman vahşileri orada bulunduran tesadüfe minnettar olmaktan başka yapılacak bir şey yoktur. Erkek, madem ki beraberiz dedi ve birbirimizi seviyoruz, yaşayışımızın herhangi bir yerde olması bizim saadetimizi bozmamalı. Fakat kadın hastaydı. 3. Evet, kadın hastaydı. Günden güne eriyor, sararıyordu. Nasıl bazı ağaçlar yerleri değiştirdikleri zaman usta bir bahçıvanın elinde bile olsalar, yaşayamazlarsa, genç kadın da burada yaşayamayacaktı. Erkek bütün kudretiyle çalıştığı, vasıtasızlık içinde bütün çarelere başvurduğu halde bunun önüne geçemeyeceğini anlıyordu. Onu sert kokular dağıtan ağaçlar arasında, berrak sulu nehirlerin kenarında gezdiriyor, geceleri yalnız Afrika'ya mahsus olan parlak ay ışığı altında, onun mavimtırak dalgalarıyla bir istiridye kabuğuna benzeyen kulaklarına, yaşamayı tatlı gösterecek şarkılar söylüyordu. Fakat hepsi neticesizdi ve kadının bir sene daha ömrü olmadığı muhakkaktı. O zaman bu kısa müddette kadına saadet verebilmek için çareler düşündü. Aklına violonsel geldi. Belki çalgısı olsaydı o bu kadar üzülmeyecekti. Ve bir gün maun ağacından haftalarca uğraşarak yaptığı violonselle geldi. Sevgilim dedi. Hayatımız çok yalnız geçiyor. Bak sana bir arkadaş daha getirdim. Seni bir zamanlar bunu çalmaktan men ettiğim için ne kadar bedbaht olduğumu bilsen. Sonra sıkılarak ilave etti. Hem bana da öğretmeni rica edeceğim. Genç kadının soluk yüzünde batan güneşte görülen bir kırmızılık belirdi. Titreyen dudaklarıyla ben öleceğim dedi ve sen başucumda violonsel çalarak vaadini yerine getireceksin. Öğrenmeye başladıktan pek az sonra ufak parçaları çalabiliyordu. Kadın hayvan derileri üzerine yazdığı notaları buna meşk ettiriyor. Bu da onları alarak yabani ormanda saatlerce çalıyordu. Öğrendiği parçayı akşam üzerleri Latif Üstad'ına tekrar ederken onun ağzından çıkacak bir takdir sayhası, dipnot, haykırışı kendisine en büyük iç genişliğini veriyordu. Kadın da ara sıra çalıyordu ve o zaman bu şekilsiz alet, bu at kıllarından yapılan yay, başka bir dünyanın seslerini genç erkeğin kulaklarına, oradan ruhuna götürürdü. Bir gün kadın, bak bu sonbahar şarkısıdır dedi. Ve nameleri insanın içine görünmez mayeler halinde akan bir besteyi bitirdikten sonra, işte dedi, ölürken senden bunu isteyeceğim. Erkek, ver dedi, çalışayım. Hayır, bunu son günümün yaklaştığını hissettiğim zaman vereceğim. Ve başka bir notayı uzattı. Bazen üzüntülerin uzattığı, bazen yalancı bir sevincin kısalttığı günler çok çabuk geçti. Ve kadın artık ayakta duramayacak kadar eridi. Gözlerinin esmerleşen kenarlarında, beyaz dudaklarında ölümün tayf halinde dolaştığını genç erkek görüyordu. Belki evet, belki 2-3 günlük ömrü vardı. Fakat hala sonbahar şarkısını vermemişti. Birkaç defa üzerlerinde nota yazılı olan derileri karıştırırken eline geçen bu şarkıyı bir türlü öğretmiyordu. Ölümün bu kadar yakınında dolaştığından ihtimal ki haberi yoktu. Genç adam onun son isteğini yerine getirememekten korkuyordu. Ya kadın birdenbire ölüverirse? O zaman bu şarkıyı çalamayacaktı ve göğsünün üst tarafında pürüzlü bir cismin ağır ağır gezindiğini hissediyordu. Notayı istemek imkansızdı. Bu hastaya ömrünün sonuna geldiğini belli etmek olacaktı. Bir tek isteği, onun son günlerinin müsterih geçmesi olduğu halde bunu nasıl yapabilirdi? Nihayet bir gün gene başka bir besteyi uzatırken kadının başı kucağına sessizce düşüverdi. Bayılmıştı. Erkek etrafa koştu. Bir toprak çanaktan yüzüne sular serpti. O gözlerini açar açmaz kuru otlardan ibaret yastığının altından sonbahar şarkısını çekerek al dedi ve çabuk öğren. Korkuyorum ki vakit az kaldı. Erkek yabani ormana koştu. Deriyi bir baobab ağacının gövdesine iliştirerek çalışmaya başladı. Saatler geçti. Akşam oldu. Elinde violonsel ve nota ile kulübeye doğru koşan erkek ağlıyordu. İçinde sönmez bir acı vardı. Ya öldüyse diyordu, ya yetişemediysem. Kulübeden içeri girince yatakta gözlerini kapıya dikerek kendisini bekleyen genç kadının yüzünde bir gülümseme dolaştı. Elini uzattı. Elini uzattı ve erkek o eli yakalayıp sakallarından süzülen yaşları sürerek öperken kadının gözleri tekrar kapandı. Kadın ölmüştü ve erkek bunu hissetti. O zaman deli gibi violonsele sarılarak çalmaya başladı. Sonbahar şarkısını ona duyurmak istiyordu. Dikkatle baktı. Kadının gözleri açılacak mı diye baktı. Hayır, açılmıyordu. Sevgilisinin son isteğini yerine getirememekten doğan bir heyecanla yayına daha şiddetle bastı ve parmakları daha içten oynadı. Onun kulübenin civarından uzaklaşmadığını zannettiği ruhuna bu sesi yetiştirebilmek için hırsla çalıyordu. Gözleri yatakta gülümseyerek yatan ölüye dikilmişti. ''İşitmiyor musun? Bak ne kadar aşkla çalıyorum, ne kadar güzel çalıyorum, işitmiyor musun?'' demek istiyordu. O zamana kadar bu kulübede çalınan violonsel vahşileri alakadar etmezdi. Fakat şimdi bu şarkı genç adamın kalbinden ıstırap ve hıçkırık halinde violonselin tellerine dökülen bu beste onları da şaşırttı. Donuk hassasiyetlerine kadar işledi ve hepsi koşarak kulübenin etrafına toplandılar. Şimdi kapıda birbirinin üstüne çıkarak çalgıyı dinleyen zenciler siyah bir üzüm salkımını andırıyordu. Annelerinin yapraktan eteklerine sarılan küçük çocuklar bile susmuşlardı ve kulübenin önü ağlayan zencilerle, evet bu bir mucizeydi ve hepsi birden ağlıyorlardı, bir arı kovanının ağzına benziyordu. Genç adam çalgısıyla beraber toprağın üstüne baygın yuvarlanıncaya kadar çaldı. İki gün sonra ayılınca vahşiler kendisini ormana, her zaman violonsel çaldığı bir ağacın altına götürdüler. Burada taze bir mezar vardı. İşte bu genç adam sağlığında dinletemediği parçayı karısının ruhuna duyurabilmek için bu mezarın başında senelerden beri violonselini çalar. 1928 Meşale Sayfa 7 1-10 1928 Birdenbire sönen kandilin hikayesi. Hasta sinirlerim için tavsiye ettikleri bu kimsesiz ve gürültüsüz yerlerde uzun bir akşam gezisinden dönüyordum. Sıcak bir sonbahar gününün sonuydu. Gecenin yaklaştığını gören tabiat sıyın bir nefes almak için kımıldanıyordu. Biçilmiş tarlaların ortasında ıslak bir halat gibi parlayarak uzanan patikaya giderlerken karşı tepelerin birinde yüksek bir taş bina gözüme ilişti. Perdesiz pencerelerine vuran güneş ona kırmızı gözlü bir canavar şekli veriyordu ve yıkık duvarlı bir bahçenin ortasında harap bir kaleyi ve boş bırakılmış bir konağı andıran hazin bir ihtişamı vardı. Vaktin daha erken olduğunu düşünerek bu binayı yakından görmek isteğine kapıldım. Kurumuş tarlaların üzerinde yürüdükten, hafif bir sırtı tırmandıktan sonra yarısına kadar açık duran paslı bir demir kapıyı geçtim. Aralarından otlar fışkıran çakıl döşeli bir yoldan yürümeye başladım. İki tarafımda vahşileşmiş ağaçlar ve artık tümsek halini almış eski çiçek tarlaları vardı. Kuru bir havuzun kenarında devrilmiş mermer saksılar duruyordu ve onların arasında nasılsa kalmış olan beyaz bir kasımpatı, buraları örten siyah perdenin üzerinde geçmişi görmek için bırakılmış bir delik gibiydi. Yanına yaklaştıkça insana sebepsiz bir ürkeklik veren binanın hiçbir mimariye uymayan acayip bir tarzı vardı. Çapı 12 metreyi geçmeyen bir silindir şeklinde epeyce yükseldikten sonra birdenbire daralıyor ve böylece kule gibi bir parça daha uzanarak üzeri camekanlı bir kubbeyle bitiyordu. Alt tarafını kalın bir taş çember kuşak gibi sarmaktaydı ve bütün bina bu haliyle eski bir yağ kandilini andırıyordu. Tam kapının üstündeki odanın dışarıya doğru cumba şeklinde yaptığı bir çıkıntı da bu kandilin kulpuydu. Binanın niçin bu şekilde yapıldığını ve sonra hangi cehennem nefesinin buralara estiğini kestirmek imkansızdı. Keskin bir bıçakla açılmış hissini veren ince uzun pencereler korkutucu bir karanlıktan başka hiçbir şeyi açığa vurmuyorlardı. Taş çemberin üzerinde oyulmuş birkaç ayak merdiveni çıkarak paslı çivili büyük kapıya geldim. Senelerden beri insan eli dokunmamış gibi duran, çürümeye yüz tutmuş tahtalara yaslandım. Yarı yerine kadar batan güneşin sararmış çayırlara, küçük bulut kümelerine bir yılan dili gibi kıvırarak uzattığı son kırmızı ışıkları uzun uzun seyrettim. Etrafımda hiçbir hareket yoktu. Kertenkeleler bile yosunlu taşların üzerinde akşamın alacakaranlığına bakarak yavaşça ilerliyorlardı. Yalnız ıslak tahtaların güneşe çıkardıkları sese benzeyen bazı çıtırtılar vakit vakit duyulmaktaydı. Gittikçe koyulaşan sessizliğin içinde derin bir kuyuya muntazam aralıklarla taşlar atılıyormuş gibi boğuk sesler işittim. Evvela istikametini kestiremediğim bu gürültünün biraz sonra evin içinden geldiğini anladım. Sesler aynı muntazam aralıklarla durmadan yaklaşmaktaydı. En sonra büsbütün açılarak taş merdivenlerden ağır ağır inen adımlar haline girdiler ve dayanmakta olduğum kapının arkasında durdular. Doğrulmuş, korku, merak ve hayretten ibaret bir halita, dipnot, karışım halinde kaskası kesilmiştim. Başımı arkaya çeviremiyordum. Fakat ufak bir gıcırtı bile yapmadığı halde kapının yavaşça açıldığını ve soğuk, Buz gibi bir nefesin ensemi yalayarak dağıldığını hissettim. Şiddetle döndüm ve o zaman akşamın çabucak artan karanlığı arasında bu taş kulenin esrarlı adamıyla karşılaştım. Bu büyük bir baştan, iskelet halinde bir vücudun üstüne konmuş, büyük bir kırmızı kafadan ibaretti. Bir cehennem nebatının liflerine benzeyen kıpkızıl saç ve sakalların arasında beyaz fakat saçlarının renginde çillerle kaplı bir deri görünüyordu. Ve bunların hepsini çürümüş bir meyvenin donuk rengi bir toz tabakası halinde örtmekteydi. Ve sonra gözleri. Kırmızı çilli kapaklar arasında bir granit yosununa benzeyen soluk yeşil gözleri vardı. Derin ve karanlık çukurların sonunda birer mahzen kapağını hatırlatan bu gözler hiç ama hiçbir şey ifade etmiyorlardı. Sırtında siyah, harap olmuş bir elbise, ayağında eskimiş rugan potinler vardı. İnsan onu bir cenaze dönüşünden sonra hiç soyunmayarak senelerce aynı kalmış zannedebilirdi. Ve şimdi kuru vücuduna bol gelen bu siyah elbiseler ona bir korkuluk kılığı veriyorlardı. Elini bana doğru uzattı. Ah, bu dünyada gördüğüm şeylerin belki de en korkuncudur. Bu da aynı kırmızı çilli, çürük beyaz deriyle kaplıydı ve bir insanınkinden ziyade ince bir eldiven giydirilmiş bir iskeletin eline benziyordu. O kadar zayıf, o kadar hayattan uzaktı ve gecenin karanlığından pek fark edilmeyen siyah bir ceketin kolundan fırladığı için üzerime boşlukta asılıymış gibi geliyordu. Omzuma bir gece kuşu gibi konduğu zaman korkuyla bağırdım ve silkindim. Ah, ne istiyorsunuz? Fakat bu el, bu kemik el oraya bir yengeç kıskacı gibi yapışmıştı ve o sükunetle eğildi. Göğsünden değil, yalnız ağzının içinden gelen hafif bir sesle bana sordu. Siz birdenbire sönen kandilin hikayesini biliyor musunuz? Hayır dedim. Oh, hayır. Öyleyse geliniz. Dediğini yapmamak mümkün değildi. Parmaklarını omzuma batırarak çekiyor ve acıtıyor, acıtıyordu. Ayaklarımızın altından kayan bir zemini geçtik. Minarelerin esrarlı merdivenlerini andıran dar ve taş bir merdivene tırmanmaya başladık. Korkuyu şimdiye kadar içimde böyle madde halinde hissetmemiştim. Karanlık bir gece kuşu kanadı gibi yüzüme sürünen, kokusu beynime kadar işleyen bir karanlık vardı. Etrafımızdaki duvarlardan biz yürüdükçe dökülen sıvaların gürültüsü, adımlarımızın boğuk sesine karışıyordu. Ve ben, bütün korkuma rağmen nerede ve nasıl biteceğini bilmediğim bu merdiveni kıvrıla kıvrıla çıkıyordum. Sanki onun parmaklarından benim omzuma geçen bir irade beni yediriyor, ayaklarımı daracık basamaklar üzerinde onu yetiştirmek için çabucak hareket ettiriyordu. Her kata yaklaştığımızda beni sürükleyen adamın evvela karışık saçlı başı belli oluyor, sonra hafif bir aydınlık yavaş yavaş bütün vücuduna yayılıyordu. Eyvah, gece bu merdivenlerden çok aydınlıktı. Her katta yarısına kadar açılmış oda kapıları vardı. Bomboş odalara açılan kapılar ve dar pencerelerden nur halinde giren gece bu kapılardan bize kadar uzanıyordu. Ve pencerelerin dışında silüet halinde ağaçlar, karışık şekilli dağlar, hayat ve ışık dünyası vardı. Ben bu yarım aydınlığın verdiği cesaretle ona soruyordum. Nereye gidiyoruz? Niçin gidiyoruz? Eğiliyor, buz gibi nefesi yüzümde dolaşarak yavaşça tekrar ediyordu. Siz birdenbire sönen kandilin hikayesini okudunuz mu? Hayır. Pekala, yürüsenize. Parmaklar etlerime büsbütün geçiyordu. Bir külçe halinde tekrar sürükleniyordum. Bu sefer de merdivende evvela başı kayboluyor, önümde siyah ve geniş pantolonun içinde kuru bir dal gibi duran ve basamakları çabuk çabuk atlayan iki ayak kalıyordu. Sonra gene o mayi halindeki karanlık, gene kopup düşen sıvaların haykırışı, ayak seslerimiz ve hepsinin birden toprak altından geçen bir bağırış halinde yaptıkları korkunç uğultu. Sonra ikinci ve üçüncü bir kat geliyor, kapıları yarı açık, boş odalar, bıçak yarası gibi ince uzun pencereleri ve artık tepelerindeki birkaç yaprağı fark edilen siyah ağaçları tekrar görüyordum. Her katta daha kuvvetsiz olarak dudaklarım kımıldardı. Nereye gidiyoruz? Niçin gidiyoruz? Fakat cevap hep aynıydı. Siz birdenbire sönen kandilin ne olduğunu biliyor musunuz? O halde yürüyünüz. Ve korkunç çıkış tekrar başlıyordu. Nihayet nerede olduğumu, ne kadar zamandır bu yükselişin sürdüğünü, hatta kendimi bile büsbütün unuttuğum bir zamanda birdenbire durduk. Önümdeki adam eliyle bir kapağı kaldırdı. Oradan girdik. Kapağı tekrar kapamak için omzumu bıraktığım zaman derin bir rüyadan uyanıyormuş gibi oldum ve etrafıma baktım. Burası yuvarlak bir odaydı. Kulenin en tepesinde olduğunu tavandaki camekanlı küçük kubbeden anlıyordum. Oda ötekilerinden büsbütün aksine olarak çok güzel döşenmişti. Karanlık duvar kenarlarında muhteşem koltukların gölgeleri belli oluyordu. Tam camekanlı kubbenin altında, yani odanın ortasında, yuvarlak bir masa üzerinde hareket etmeyen bir alevle hafif hafif yanan bir yağ kandili vardı. Aynen içinde bulunduğumuz binanın şeklinde bir kandil. Uzaktaki köşede içerisinde biri yatıyormuş gibi kabarık duran bir yatak vardı. Bana nazaran eğri olduğu için kimin yattığını göremiyordum. Dayanılmaz bir merakın dürtmesiyle yaklaştım ve orada yatanı gördüm. Gördüm ve boğazına şişler sokulmuş bir hayvan gibi acı bir çığlık kopardım. Orada bir iskelet yatıyordu. Kurumuş ve simsiyahlaşmış etleri yanak kemiklerine yapışmış ve sarı saçları çürük bir yastığı küme küme yığılmış bir kadın iskeleti. Bu anda kırılan bir camın çıngırdısını andıran bir kahkaha kulaklarımın dibinde patladı. Siyah elbiseli adam, "Pek mi korktun?" diyordu. "Niçin? Niçin korkuyorsun? Senden, yani hayattan büsbütün ayrı bir şey diye mi? Fakat bu aptallıktır. Onun bizden farkı, bizim ondan farkımız nedir ki? Hiç. Bak, eğil de bak. Bu dişler yok mu? Bu muntazam dişler onların arasından. Şimdi bizim konuştuğumuz şeylere benzemeyen ne tatlı sözler çıkardı bilsen. Düşünüyor musun ki bakmaya tiksindiğin bu dişleri görebilmek için onun tebessüm etmesi nasıl sabırsızlıkla beklenirdi? Tahmin edebilir misin ki boğazına dolanarak seni boğacakmış gibi korktuğum bu saçların güneş altında ne hayat dolu parlayışları vardı? Hem bu kadın benimdi. Şu ellerim, şu sana laf söyleyen ağzım nasıl benimse o da öyle benimdi. Fakat biliyor musun, kollarımın arasına sıyrılı vermesi ne kolay oldu. Onunla aramızda hiçbir mesafe yoktur. Bizim onun haline geçivermemiz için bir sebep bile lazım değil. Ve bu iskelet bize o kadar yakındır ki ondan korkmak için ancak bir insan kadar kör ve düşüncesiz olmalıdır. Şimdi sesi pirinç bir havan gibi ötüyordu. Sanki bu adamın boğazında bir perde vardı ve bazen içinden gelen şiddetli sesler bunu kaldırarak kulakları çınlatıyor. Sonra şiddet azalınca perde tekrar düşerek sesler bir duvarın arkasından söyleniyormuş gibi kısılıyordu. Verecek cevap bulamamaktan doğan bir ürkeklikle sordum. Sizi bu kadar sarsan fakat hakikate yaklaştıran bu ölümün sebebi neydi dedim. Nesi vardı? Hiç diye cevap verdi. Hiçbir şey yoktu. Senin kadar hayata bağlı, bu taş bina kadar sağlam. Eliyle camekan kubbeyi işaret etti ve şu yıldızlar kadar nurlu ve zarifti. Saadeti aramızda bir alev gibi hissediyor. Bu alevden ısınıyor ve aydınlanıyorduk. Fakat sesini uzaktan geliyormuş gibi yavaşladı. Fakat biliyor musun, o kuvvet ki hiçbir şeyi eksik olmayan yağ kandillerinin alevini gelip alarak onları birdenbire karartır. Ne demek istediğini anlamayarak yüzüne baktım. Gel dedi. Seninle birdenbire sönen kandilin hikayesini okuyalım. İşte o zaman bu kadını hangi ölünün götürdüğünü anlayacaksın. Orta yerdeki masaya doğru yürüyerek orada kandilin önünde ırçık duran siyah kadife kaplı ince bir kitabı aldı. Bunu yanımızdaki kadının yüzlerce evvelki ceddlerinden biri yazmış dedi. Geniş bir kanepeyi masanın kenarına sürükledi. Üzerine yan yana oturduk ve ben kurumuş yapraklar rengindeki sarı ve kalın sayfelerdeki eski fakat keskin bir el yazısını gözlerimi ara sıra uzaktaki iskeleti çevirerek ve yanımda başında vuran kırmızı ışıkla akşamı seyreden bir sfenx gibi duran adama bakarak merak ve sonra hayretle okudum. Yüzlerce eser yazdım. Her eserime kalbimin veya dimağımın bir parçasını koyuyordum. Ve bunlar hakikate çok yakın şeylerdi. Fakat hiçbir yazımda bizzat hakikatin bulunmadığı şeylerini biliyordum. Her güzel yazan gibiydim. Konuştuğum şeyler benden evvel yüzlerce defa tekrar edilen lafların değiştirilmiş şekliydi. Halbuki ben kulaklara bilmedikleri şeyleri söylemek, göz hudutlarının arkasına geçmek istiyordum. Ve bunun için çenemi avuçlarıma ve kollarımı dizlerime dayar, gözümü yere veya ufka çevirerek gördüklerimin daha ötesindeki şeyleri de bilmek isterdim. Fakat toprağın alaycı bir susuşu, ufkun lakayt bir kaçışı vardı. Bana senin gözlerin diyorlardı. Açık bıraktığımız şeyleri görmek için bile çok küçük ve zayıftırlar. Sakladığımız hakikatleri nasıl bir cesaretle anlatmak istiyorsun? Fakat ben arıyor, mütemadiyen arıyordum. Yine bir gün odamda, masamın başında çenemi defterlerime dayamıştım. Beyaz kağıdın üzerine yayılan sakallarımın kıvırcıklarına bakıyordum. İstiyordum ki bu beyaz tellerin her biri ince bir kalem olup, bu yaprakları bütün bilmediğim şeylerle doldursunlar ve ben onları hiç durmadan okuyayım, okuyayım. Fakat birdenbire kağıtlar ve sakallarım görünmez oldu. Odam ansızın kararı vermişti. Başımı kaldırınca önümde senelerden beri aynı intizamla yanan kandilimin sönmüş olduğunu gördüm. Hiçbir rüzgar veya hareket olmadığına göre yağının bitmiş olması lazımdı. Lakin elime alıp bakınca yağının dolu, fitilinin kusursuz olduğunu gördüm. Haznesinde bir delik, boğazında bir sakatlık yoktu. Benim farkına varamadığım bir rüzgara hamlederek, dipnot, yorarak, tekrar yakmak istedim. Fakat hayret, yanmıyordu. Yaklaştırdığım ateşler yalnız fitili kızartıyor ve oradan hoş olmayan kokular çıkarıyordu. Alev senelerden beri devam eden, kırmızımtırak alev artık yoktu. Hangi sebebin bu ihtiyar şamdanı kararttığını düşünürken, kaybolan aleve benzeyen bir ışığın kafamın içinde parlamaya başladığını hissettim. Ve karşımdaki kandilin arkasında, ona benzeyen sayısı belirsiz kandiller sıralandığını gördüm. Kimisi benim gibi sönmüştü. Kimisi hala kırmızı ve değişmez bir alevle parlıyordu. Fakat ara sıra bunlardan biri, hiçbir rüzgar, hiçbir üfleyen olmadığı halde yavaşça kararıveriyordu ve bu sönük kandillerin bir daha aydınlanması da mümkün değildi. Silkindim, bunu kendime bir ihtar telakki ettim. Artık bulmak istediğim hakikati burada arayacaktım. Yağları çok, fitilleri kusursuz ve her şeyi tamam olan kandillerin sebepsiz yerin için söndüklerini ve kaybolan alevlerin nereye çekilip gittiklerini bulmalıydım. Bunun için aynen kandilimin şeklinde bir bina yaptırarak oraya yerleştim. Etrafımda dolaştığını hissettiğim bütün hakikatle burada kavuşacağımı biliyordum. Şimdi en yakınlarımı bile sokmadığım bu odada gözlerimi tepedeki camlardan çevirerek yukarılara bakıyor. Orada birdenbire sönen kandillerin alevlerini arıyorum. Kitabın intizamsız aralıklarla yazılan diğer kısımları bir kazana hapsedilen buhar gibi kenarlarını sıkıştıran bir kafanın görünmeyen, işitilmeyen ve dokunmayan bir hayaleti takip ediyormuş gibi etrafına nasıl hamleler yaptığını gösteriyordu. Bataklık kenarındaki çürük sazların rutubetli ve ekşi kokusunu dağıtan kalın yaprakları parmaklıkların altından bahtiyar bir günün saatleri gibi çabucak geçiyorlardı ve sebepsiz yere sönen yağ kandillerinin hazin hikayelerini bir İbrani peygamber gibi içim sarsılarak okuyordum. Beraber yanmak için yapılmış iki tane kandil vardı. Alevlerini birleştirmek istiyor gibi birbirlerine eğerlerdi ve birisinin yetişemediği yeri öteki aydınlatırdı. Aralarında ipek kumaşlar gibi kıvrılan ve parlayan ışık huzmeleri gidip gelirdi. O kadar benzer ışıklarla yanarlardı ki etrafa dağıttıkları aydınlığın aynı yerlerden geldiğine ihtimal vermek mümkün değildi. Fakat bir gün yağı çok, fitilin yolunda, haznesi sağlam olan bu kandillerden biri en beklenmedik zamanda yavaşça kararıverdi. Titrek bir ışıkla yas tutmak isteyen diğeri ise onun arkasına gitmekte gecikmedi. Ve ben 4-5 tanesi bir arada birçok kandiller daha gördüm. İçlerinde savaş çıkmış bir kılıç gibi parlayan yeniler olduğu gibi mahzenlerdeki kuyusunu küplere benzeyen eskileri de vardı ve büyük kandillerin yanında civciv gibi duran küçükler oynak alevlerle kıpırdanıyorlardı ve bunlar adeta ses çıkaran bir şetaretle, dipnot, sevinçle beraberce aydınlanırken aynı hissedilmeyen rüzgar hiçbir benzerlik sırasına bakmayarak hepsini birer birer söndürüverdi. Yağları daha bitmemişti ya Rabbi, daha uzun müddet yanabilirlerdi. Ben artık anlamak istiyorum, bu alevleri götüren hangi sarsılmaz kudret, hangi dayanılmaz sebep, hangi yaratılış mantığıdır? Ve ben altından yapılmış yeni ve çok güzel bir kandil gördüm. Orta bir usta bir kuyumcu elinden çıktığı, kenarlarını süsleyen göz alıcı ziynetlerden belliydi. O kadar tatlı bir ışığı vardı ki, kandilin parlak madenine su halinde akan bu ışık, çıplak omuzlara dökülen kumral saçları andırıyordu. Ve alevi o kadar beyaz, o kadar hayat doluydu ki, yanacağı müddeti sonsuzlukla ifade etmek, onun ömrünü kısaltmak olurdu. Fakat bu da göz kapakları açıldığı zaman kaybolan bir rüya gibi, kendisine iştiyakla, dipnot, özlemle bakanların önünden çekiliverdi. Ah! Yanmak isteyen kandilleri sebepsiz yere ve birdenbire söndürülen kuvvetin bu alevi saklayacak kadar güzel yerleri var mıydı acaba? Artık sonlarına yaklaştığım kitabı avuçlarımın arasında sıkıyor, isyandan ve kızmaktan vazgeçerek bir iman ve tevekkül halinde başlayan satırları kandilin kızıl ışığında tutarak okuyordum. İsteklerime varabilmek için dış dünya ile bağlarımı azaltmak lazım geldiğini seziyordum. Vücudumdaki her yıkılış kafamda yeni bir parlaklığa yol açıyor. Ellerimin titremesi arttı. Fakat ben baktığım şeyleri daha sebatlı ve ihtisamlı görmeye başladım. Ah ey peşinde koştuğum hakikat, nihayet seni yakalayacağım. Diğer sayfalar gittikçe karışan bir yazıyla şöyle devam ediyordu. Görüyorum. Parlak alevlerin üzerinde uzanarak onları alıp götüren siyah eli artık fark etmeye başladım. Yazdığım yazıları seçmekte güçlük çeken gözlerim bu alevleri çok uzaklara kadar kovalayabiliyor. Belki yakında onların nereye saklandığını söyleyebileceğim. Hiçbir şeyler eksik olmadığı halde birdenbire sönüveren kandilleri hangi kuvvetin kararttığını ve alevlerin nereye gittiklerini öğrenmek üzereyim. Ey her tarafımdan yavaş yavaş çekilen hayat. Yalnız kafama ve gözlerime birik. Son sayfaya gelmiştim. Burada yazı artık okunmaz bir şekil alıyordu. Deliliğe yakın bir merakla gözlerimi büsbütün yaklaştırdım ve devam ettim. Gerçi ellerim kımıldamakta güçlük çekiyor ve gözlerim yazdıklarımı görmüyor. Fakat ne ehemmiyeti var? Artık hakikatin pek yakınındayım. Konacağı dalın etrafında uçan bir kuş gibi basışımın üzerinde kanat çırpışlarını duyuyorum. Önümde sıralanmış birçok kandiller var. Parlak ışıkları birdenbire yok olan zavallı kandiller. Onların üstüne doğru uzanan siyah ve büyük bir hayalet görüyorum. Ve alevler titreşerek hep bu istikamete uçuyorlar. Fakat nereye gidiyorlar? Ya Rabbi, ve o hayaletin aslı nedir? Bazen açılır gibi olduğu halde gözlerimin üzerine tekrar düşen bu perde ne zaman büsbütün kalkacak? Lakin artık bir hakikat dünyasını görmek üzere olduğum muhakkak. Gittikçe kuvveti artan bir ışık bana yaklaşıyor, yaklaşıyor. Etrafım gittikçe daha aydınlandı. Ah! İşte o kandilleri birdenbire söndüren kuvvet. Eyvah, kitap burada bitmişti. Okuduğum müddetçe hiç ses çıkarmadan yanımda oturan adama çılgın gibi sarıldım. Söyleyiniz dedim. Kitap niçin burada bitiverdi? Söyleyiniz, kandilleri birdenbire söndüren hangi kuvvettir? Söyleyiniz, bu adam niçin yazmamış, niçin devam etmemiş? Siyah elbiseli adam yavaşça ayağa kalktı. Hafiften gelen sesiyle bir gün dedi, onu elinde kalemiyle bu masada ve bu kitabın başında ölü bulmuşlar. Birdenbire tepemizdeki camları sarsan bir kahkaha attı. Fakat dedi, yağları çok, fitilleri mükemmel, hazneleri kusursuz olan kandilleri birdenbire ve sebepsiz yere söndüren kuvvet, o adaletli ve şefkatli kuvvet, bu adamın emeklerine acıdı, ancak son dakikada bulduğu, fakat ifade edemediği büyük sırrın kaybolup gitmesini istemeyerek bu hakikati onun çocuklarında hiç şaşmadan devam ettirdi. Kolumdan tutarak yatağa doğru yürüdü. Orada yarım kalmış bir şikayeti devam etmek istiyormuş gibi ağzı açık duran iskeleti gösterdi. Sonra kurumuş dalların rüzgarda çıkardıkları iniltiye benzeyen bir sesle işte dedi. O zamandan beri bu adamın neslinden gelen herkes hiçbir sebep olmadan en parlak zamanlarında böylece sönüverdiler. İskelet halindeki başının neresinden çıktığına şaştığım iki damla yaş, gözlerinin derin çukurlarından aşağı doğru yuvarlanıyordu. Kemikten ibaret kolunun onları silmek için kaldırırken o da birdenbire karardı. Masanın üzerindeki kandilin kırmızı alevi hiç küçülmeden ve titremeden yavaşça yok oluvermişti. 1929. Atsız Mecmua, sayfa 1, 15-5-1931. Ayrım sonu, sayfa 61.